Çok muhterem kardeşlerimiz, günümüz mübarek olsun. Resulullah Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, mücella, pâk ruhu şeriflerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, sâdât-ı kirâm-ı zırâtına, şehitlerimizin ve bütün geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, hulûlîle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerîf'e kavuşmaya çok az bir zaman kaldı. Cenâb-ı Hak, Ramazan için hayır ve bereketi üzerimize tecelli etmesi, Cenab-ı Hakk'ın ümmet-i Muhammed'i yer ve gök afetlerinden, bela ve musibetlerden muhafaza etmesi, hayırların celbi, şerlerin defi, ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti niyazıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Mevzumuz Hucurat Suresi'nin ilk ayetleridir. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i yakından tanımamızı arzu ediyor. Kendisinin Resulullah Efendimiz'e olan muhabbetini bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim kavli ayetlerle Cenab-ı Hakk'ın bir saadet mektubu. Kainat kevni ayetlerle bir tefekkür mektubu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu iki cihanın dünya ve ahiret aleminin muallimi. Kullarını bir ahiret alemine hazırlaması. Kendisiyle beraber olması. Cenab-ı Hak inşallah nasip eylesin. İlk ayet Hucurat Suresi'nde ey iman edenler Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah içtendir, bilendir. Yani hayatın bürümeni, hayatının tanzimi onunla beraber olacak. Cenab-ı Hak Efendimiz'i kainata, bütün cihana müstesna bir muallim olarak lütfetti. Hayatının her safhasına bir örnek. Kendisi buyuruyor, ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlakı ikmal etmek için, tamamlamak için gönderildim. Resulullah Efendimiz'in mürebbiyesi Cenab-ı Hak, yine Rabbimiz Efendimiz'e hitap ediyor. Allah, sana kitabı ve hikmeti indirmiş. Yani Kur'an'ın bütün sonsuz derin, namütane derinlikleri, hikmet devşirme, zirvolar Resulullah Efendimiz'e ait ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah sana onun lütfu ihsanı pek büyüktür buyuruyor. Efendimiz de buyuruyor ki ümmetine, benim bildiğimi sizler bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruluyor. Efendimiz hidayet rehberi, kulu Allah'a vasıl eden bir nur. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Müstesna bir peygamber, en yüce bir peygamber, Miraç ve Kadir Gecesi Resulullah Efendimiz'e ait. Hiçbir peygamberde Miraç ve Kadir Gecesi yok, yalnız Efendimiz'e ait. Peygamber Efendimiz'in muhabbeti, gönlümüzün müstesna bir lütfu. Gönlü O'nun muhabbetiyle doldurabilen kula ne mutlu. Yine ayette buyuruyor, Enfal Suresi 30. ayet. Sen onların içindeyken Allah onlar azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlar azap edecek değildir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Yeryüzünde iki tane eman vardı, teminat vardı. Biri gitti. Yani Resulullah Efendimiz vefat etti. Diğeri kaldı. Kalan ise istiğfardır. Cenab-ı Hak da bizden bol bol istiğfar istiyor. Azimizi hatırlamak. Bilal seherlerde vel müstafirine bil eshar buyuruluyor. Yine Efendimiz'i bütün alemler rahmet olarak, yani her peygamber bir kavme geldi, o kavmi hidayete getirmeye, irşad etmeye geldi. Yalnız Efendimiz müstesna ve mâ ersennâki illâ rahmeten lil âlemin, bütün cihana Cenab-ı Hak muallim olarak gönderdi. Bir mümin de sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla aynileşecek, ruhundan rahmet taşıracak. Bunun için de Cenab-ı Hak buyuruyor, مَنْ يُدُّ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ Allah Resulüne itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Tabi bu ne olacak? Tezkiye olun bir kalple olacak. Eshâb-ı kirâm bir gün Resulullah Efendimiz'e sordular, bir mü'minin huşu içinde, yani vecd ve bir iman lezzeti içinde, diğer taraftan diğer bir mü'min de huşu hali dışında görüyoruz. Bu farklılığın sebebi nedir? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, imanın tadını alan mümin huşu sahibi olur. İmanın tadını alamayan mümin ise huşu sahibi olamaz gafil olmuş olur. Peki ya Resulallah, imanın tadını biz nasıl elde ederiz? Ona nasıl ulaşılır diye sorunca Efendimiz şöyle buyurdu. Ona Allah sevgisinde sadık olmakla ulaşılır. Yani nasıl olacak? Fedakarlıkla olacak. Allah sevgisi neyle elde edilir ya Resulallah diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Resulüne muhabbetle elde edilir. Bu sebepsiz Allah ve Resulünün rızasına her ikisinde muhabbet beslemekte arayın. Yani hem Allah rızasına, tabi Allah rızasıyla Resulünün rızası aynı. Yani Allah ve Resulüne tabi olmakla bulun buyurmaktadır. Velhasıl İslam'ın gönül feyzini tatmış olan davetçiler hidayete vesile olmayı ondan öğrendiler. Fakihler Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmayı ondan öğrendi. Müfessirler Kur'an'ı idrak etmeyi, Kur'an'la derinleşmeyi ondan öğrendi. Mutasavvıflar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, mütefekkirler eşyanın hakikatini anlamayı, şairler varlığın sesli ve siz beyanlarına gönül kesilmesiyle Efendimiz'den öğrendi. Cenab-ı Hak Efendimiz'in ümmetine muhabbetini bildiriyor. Tövbe Suresi 128. ayet. Andolsun size kendisinden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Yani bir annenin, babanın merhametinden daha öteye. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir buyurmaktadır. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Hep Resulullah Efendimizin muhabbetini telkin ediyor ve bize bir rahmet olmasını telkin ediyor. Ahzab 21. ayetinde andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikreden için güzel bir örnektir. Yani burada üç hususiyet var. Bir kul Allah'a kavuşmayı umacak. Yani hayatını Allah rızası üzerinde istikametlendirecek. Ahiret gününü, hesabı, kitabı, ahireti unutmayacak. Yâsülül âhire. Ve Cenâb-ı Hakk'ı hayatın her sabrını çok çok zikredecek. Onun için Resulullah Efendimiz ona bir örnek olmuş oluyor. Yani kalp ne kadar derinleşirse, kalp ne kadar huşu halinde olursa, o kadar Resulullah Efendimiz o kula örnek olmuş oluyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, Ahzab 45. ayette, ey Peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, yani temsil edebilme, bir müjdecisi, İslam'ın güzelliğini aksettirebilme, İslam'ın güler yüzünü aksettirebilme, bir ikaz edici, emri bir marufta bulunabilme olarak gönderdik. Demek ki Efendimiz üç tane sıfatla gönderiliyor. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne şahidi, müjdeleyici ve ikaz edici. Demek ki bir mümin de, kâmil bir mümin de bu üç vasıfla müzeyyen olacak. Yine Cenab-ı Hak bir Ahzab 56. ayette Allah ve melekler peygamber çok salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin, tam bir teslimiyetle selam verin. Yani Cenab-ı Hak Resulullah'ı alemlere rahmet olarak gönderdi. Melekler de dua ediyor. Ümmet de ona tabi olacak, onu hiçbir zaman unutmayacak. Yine Muhammed Suresi'nin 30. ayetinde ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkartmayın. Amellerinizi boşa çıkartmayın. Yine buyuruluyor Fetih 10. ayetinde muhakkak sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Velhasıl Cenab-ı Hak çok buna benzer ayetler var. Resulullah Efendimiz'i tekrim ediyor. Kula en büyük nimet lakat mennallah buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın en büyük bir nimeti olmuş oluyor. Yine devam eden ayette Cenab-ı Hak o kadar bir nezaket istiyor ki Resulullah Efendimiz'e karşı bu eshab-ı kiram üzerine indi. Ey iman eden, sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi peygamber yüksek sesle seslenmeyin. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa çıkıverir. Yani bir konuşmada bile Efendimizin hususunda bir nezaket eshab-ı kiram davet ediyor. Ya bugün de 1400 küsur sene geçti. Ona salavat-ı şerife getirmek, ona muhabbette kusur etmemek. Ondan sonra gelen ayette bu Resul huzuruna seslerini kısanlar şüphe Allah kalbine takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Allah'tan mağfiret büyük bir mükafat vardır buyuruyor. Demek ki bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan o itinayı muhafaza etmek. Diğer grup ise gafiller için ise Cenab-ı Hak sana odaların arkasında bağıranlar çoğu aklı ermez kimselerdir. Bir cemaat geldi, öğle vaktiydi. Efendim tam istirahatteyken, Muhammed çık seninle konuşalım diye bir yüksek sesle seslendiler. Onları Cenab-ı Hak cahillerdir buyuruyor, aklı ermeyenlerdir buyuruyor. Hasan Basri Hazretleri buyuruyor ki, ey insanlar, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi yanlış anlamayın. Salihlerin amellerini işlemedikçe salihlerden olamazsınız buyurmaktadır. Cenab-ı Hak ahsenü amela buyuruyor. Ya şu bir hakikattir ki onun güzel ahlakından hisse almayan bir kalp Hakk'a güzel bir kul olamaz. Onun merhamet ve şefkatle yorulmuş aile hanesinden hisse almayan bir aile yuvası gerçek saadet tatmaktan uzaktır. Onun ticaret ahlakına hisse almayan bir tacir kul hakkına girmekten kendini kurtaramaz. Onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmeyen bir kimse güzel bir şahsiyet ve karakter ortaya koyamaz. Onun rahmet dolu yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül nezaket ve zarafetten uzakta kalır. Onun engin tevazuundan nasiplenmeyen her kalp kibrin uçurumlarında yok olmaya mahkumdur. Bu sebeple bir mümin hem dünyada hem de ukba hayatında saadete nail olabilmek için hayatın bütün safhalarında Efendimizle beraberliğe muhtaçtır. Bir misal Allah ile beraberlik hususunda Efendimize benzeyebilmek. Efendimiz daima bir zikir halindeydi. Ayşe validemizin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her anında Allah-u Teala zikrederdi. Abdest alırken, ezan okunurken, mescide giderken, mescitten çıkarken, namaza başlarken, namazı bitirince, yemeğe başlarken, yemeği bitirince, bir şey içerken, elbise giyerken, otururken, kalkarken, bir binite binerken, çarşıya girerken, sefere çıkarken, seferden dönerken, eve girerken, evden çıkarken, yatarken, uyandığında, üzüldüğünde, sevindiğinde, zor bir işle karşılaştığında, bir işte muvaffak olduğunda, hasta olduğunda, şifaya kavuştuğunda, aksırdığında, düşmanı karşısında, ölüm haberi duyduğunda, kabristana vardığında, velhasıl hayatın her anında Cenab-ı Hak'la beraber olurdu. Ona hamd ve senâ halinde bulunurdu. Onu zikrederdi, ona sığınırdı, ona şükrederdi, ona iltica ederdi. Her an Allah-u Teâlâ beraber yaşar, onu hiç unutmazdı. Cenab-ı Hak bizlere de Âl-i İmrân Sûresi 191. ayetinde onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken her hal ahvalde Allah'ı zikrederler. Bu zikrin getirdiği ruhaniyet de göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu gökleri, bu yeri arandakileri boş yere yaratmadın. Sen Subhansın, biz cehennem azabından koru derlerdi. Bizlerde de gelen dini örfümüzde daima müminler karşılaştıkları zaman birbirine Cenab-ı Hakk'ı hatırlatırlardı. Selam olarak Esselamu Aleyküm derlerdi. Allah'ın selamı üzerine olsun diye dua ederdi. Muhatap da ve aleyküm selam diye o da dua ederdi. İki mümin birbirine daima duala karşılaşırlar, dualı birbirine ayrılırlardı. Ayrılırken de Allah'a emanet ol kardeşim derlerdi. Seyahatlerde giderken hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı yolculuklar, Allah yoldaşın olsun derlerdi. Evlenenlere Allah mesut eylesin, Allah bahtından güldürsün derlerdi. Ticaret esnasında siftah senden bereket Allah'tandır. Bereketli olsun, hayrını görsün derlerdi. Hastalıklarda Rabbim şifalar ihsan eylesin. Şafi esmasının tecellisi üzerinde olsun derlerdi. Yeni doğan bebekler için de ömrü hayırlı, yaşayışı ameli salih üzere ve bahtı da güzel olsun derlerdi. Vefatlarda Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Cenab-ı Hak sabr-ı cemil ihsan buyursun derlerdi. İman kardeşini diri tutan bu nevi dua ve temenniler gönlünü inşa ve ihya edici ne kadar güzel bir İslam ahlakıdır. Yine müminlerin bu şekilde bu güzel İslami örfü devam ettirmeleri büyük bir rahmettir. Diğer bir husus, seherler hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seherler uzun uzun teheccüd namazı kılardı. Hatta bunu uzun çöl seferlerinde bile ihmal etmezdi. Bu seherlerde istiğfar, Cenab-ı Hak iltica en makbul bir zamandır. Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Kelime-i tevhidi tefekkür ile tekrar edip bir nevi iman tazeleme saatleridir. Salavat-ı şerifeler vesilesiyle peygamberle selamlaşma ve muhabbetlerimizi efendimize arz etme vakitleridir. Havanın loş kalanı içerisinde tefekkür mevte bunlara adeta kabir iklimine girebilmenin bir ön hazırlığı halindedir. Efendimiz buyuruyor zira bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok anın buyuruluyor. Nasıl vücudumuzda maddi merkeze var ise kalp, akciğer vesaire gibi bu manada seherler ruhani merkezimizi zikirle tezyin etme demleridir. Cenab-ı Hak buyuruyor ela bizikle tatminül kulub. Gündüz de bu şekilde ruhani bir dolu dolu bir yürekle gireceğiz ki nefsani arzular bir mukavemet halinde olabilelim. Kazı Beyzavi'den şöyle bir nakil var. Ümmet için 5 vakit namaz farz olup gece namazı da sünnet haline gelince Resulullah Efendimiz eshabının ahvalini müşahede sadedinde gece vakti hücre-i saadetlerine ayrıldılar. Eshabın evleri üzerine dolaştılar ve o evleri Kur'an kıraati, zikir ve tesbih sesleri arı kovanı gibi uğuldular halinde buldular. Bir huzur içinde hâni-i saadetine döndüler. Hazreti Mevlana buyuruyor, ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış, ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü ve kuvvetli olarak gitsin. Diğer bu husus, namazı cemaatle kılmak hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek. Efendimiz sık sık Mescid-i Nebi'ye girdiği zaman bir bakardı etrafına gelen gelmeyen kimler. Sorardı, gelmeyenleri sorardı. Onlar eğer hastaysa ziyarete giderdi, seyahat derdiyse onlara dua ederdi. Ve bütün eshab-ı kiramın cemaatte olmasını arzu ederdi. Demek bizim için de cemaat bu kadar ehemmiyetlidir. Cenab-ı Hak bir amele 2 misli ecir veriyor, 10 misli ecir veriyor. Burada ise Cenab-ı Hak 25 veyahut 27 misli ecir vermiş oluyor. Demek ki bir mümin de Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini, Efendimiz'in muhabbetini kazanabilmesi için namazlarının cemaatle kılması zaruridir. Yine dua hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek. Efendimiz ümmetini çok severdi. Daima ümmetine dua ederdi. Bu itibarla bizim de günde en aşağı 10 kere ümmeti Muhammed'e dua etmemizi arzu ediyor. Hak dostuna marufu Kerhi Hazretleri buyuruyor ki kim her gün 10 defa Allah'ım asli ümmeti Muhammed, Allah'ım ferric an ümmeti Muhammed, Allah'ım merham ümmeti Muhammed diye dua ederse, o kimse Allah dostlarının arasına yazılır buyurdu. Bilhassa bugün küresel güçlerin menfaat kapışma yarışında olduklarını nasıl zulmettikleri bir sahneler seyrediyoruz. Suriyelileri, Akdeniz'de gömülen muhacirleri, Akdeniz bir kabristan haline getirenleri, Myanmar'ı, Yemen'i vesaire. Demek ki gönül olarak kalplerimiz o kardeşlerimize yardım edecek. Yardım eğer hiçbir gücümüz yoksa onlara seherlerde elimizi açtığı zaman onları duadan unutmayacağız inşallah. Onlara karşı vicdan duyusu arttırabilmek, o muhacirlere ensar olabilmek, Peygamber Efendimiz'e yaklaşabilmemizi sağlayan en mühim hususiyetlerden biridir. Güzel ahlakta benzeyebilmek Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış ayrı bir Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir abidesiydi. Ebu Kursafe anlatıyor. Ben de küçük yaştaydım. İman ile şereflenmiştik. Bu esnada yaşadığı bir hadisi şöyle anlatıyor. Ben, annem ve teyzem Resulullah Efendimiz'e beyat etmek için gittik. Yanından ayrıldığımızda annem ve teyzem bana dediler ki ben çocuktum. Yavrucuğum bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel. Elbisesi daha temiz. Yüzü daha yumuşak. Başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunamaz. Allah-u Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Demek ki bir müminin sözünden, halinden daima bir ferahlık, bir huzur hali tevzi edilecek. Yine Cebrail bana Allah-u Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu bildirdi buyuruyor Efendimiz. Bu din zatım için seçip razı olduğun bir dindir. Ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır bu dine. Yani bir mümine cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığın müddetçe bu iki hasletle, yani cömertlik ve güzel ahlakla müzeyyen olun buyurulmaktadır. Edep ve haya olarak Efendimiz'e benzeyebilmek. Resulullah Efendimiz yüksek sesle konuşmazlardı. İnsanların yanından yavaşça ve tebessümle geçerlerdi. Hoşlanmadıkları kaba bir söz işitince, insanların yüzlerine karşı bir şey söylemezlerdi. Yüz ifadeleri kendisinin halini yansıttığı için etrafındakiler konuşmalarında ve hareketlerinde ihtiyatlı olurlardı. Yüksek haya duyguları sebebiyle kahkaha ile gülmezler, yalnız tebessüm halinde bulunurlardı. Sahabilerin ifadesine göre örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalıydılar. Hazreti buyuruluyor, haya imandandır ve hayalı olan kimse cennettedir. Hayasızlık ise kalbin katılığındadır. Kalbi katı olan da cehennemdedir. Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diri de gider. Yine Efendimiz'den ibretli bir hadise. Sallallahu aleyhi ve sellem zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Koyunların başında ücret karşılığında çalışan bir çoban bulunuyordu. Efendimiz çobanın yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce hemen çobanı çağırdı. Bizim için kaç gün çalıştın? Bizde ne kadar alacağım var diye sordu. Efendim bu halinden işine son verileceğini anlayan çoban büyük bir endişeyle "Niçin ya Resulallah? Yoksa hayvanların bakımını ve gözetimi güzel yapamıyor muyum?" diye sordu. Allah razı olsun, "Hayır." dedi. "Hayır. Ondan değil. Lakin ben aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile Allah-u Teâlâ'dan haya eden kişiler olmasını arzu ediyorum. Yalnız kaldığında Allah-u Teâlâ'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum." Bir de bunu aleni olarak işlendiği zamanımızı bir düşünelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet alametlerinden biri de maalesef zina ve gösteriş, sükse, bina yüksekliği vesaire, her cümet ve birçok Efendimiz kıyametin alametlerini bildiriyor. Tabi bugün de dehşetli bir hadise var. Cenab-ı Hak zalimlere karşı bir virüsle gücünü gösteriyor. Yapay zeka diyenler, elektronik ayetlerle birçok buluş yapanlar, kendini putperisi haline gelenlere Cenab-ı Hak ilahi azametini hatırlatıyor. Ufacık bir virüsle bütün dünya ekonomisini kaybediyor. Cenab-ı Hakk'ın gücünü hatırlaması lazım. Aman ya Rabbi demesi lazım. İstiğfarı arttırması lazım. Yine Efendimizin ahlakına geçelim. Efendimiz bir toplumda suçlu şahsı bilse bile rencide olmasın, onu adeta belirsiz bir hale getirirdi. Onun kusurunu toplumundan sakındırırdı. Bana ne oluyor ki? Böyle böyle görüyorum buyurdu. Yani Galata Ruhi'de kendini izafe ederdi. Yine Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbi aklımın kulağına eğilerek iman edepten ibarettir dedi. Yine Şehzade, edep, terbiye Allah'ın nurundan bir taç gibidir. Onun başına koy, istediğin yere git, her yerde itibar görürsün. Edepli insanın hali. Tevazu da Efendimiz'e benzeyebilmek. Efendimiz, insanların nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke fethi günü heyecanla, "Ya Resulullah, İslam'ın telkin edin, telkin buyurun." diyen hemşirisine, "Sakin ol kardeşim. Ben bir kral ve hükümdar değilim." Muhterem validelerini kastederek, "Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun ben yetimiyim." diyerek sükûnet telkin etti. Yine Efendimiz iltifatlardan hoşlanmazdı. "Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyin. Çünkü Allah-u Teâlâ beni Resul edinmeden evvel kul edinmişti." Kelime-i şehadet eşhedü enne Muhammeden baştan abduhu geliyor. Ondan sonra ve Resulü geliyor. Demek en büyük derece Allah'a kul olabilmek, o kulluk derecesinin üzerinde de Efendimiz'e Resulü vermesi buyuruyor. Cömertlik hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek. Birisi gelerek Peygamber Efendimiz bir şey istedi. O anda verecek hiçbir şey yoktu. Efendimiz onun borcunu ödemek, onu ferahlatmak için kendisi borç aldı, onun şeyini ödedi. Yani kendinden bir şey istendiği zaman hayır dedi, vaki değildi. Bazı müstesna hallerde olabilirdi. ganimetler gelirdi, o ganimetleri tevzi ederdi. Yani kendi ganimetlerini tevzi ederdi. Ayşe validemiz buyuruyor, Efendimizin diyor evinde diyor iki gün, üç gün arpa ekmeği, buğday ekmeği olmadığı zamanlar çok olmuştu buyuruyor. Yine böyle bir hadise oldu, gelen ganimetler dağıldı, evinde hiçbir şey kalmadı. Sonra birisi geldi, önünde masum masum durdu. Efendimiz anladı ki onun ihtiyacı var, ihtiyaç sebebiyle geldi. Başını hafifçe Efendimiz öbür tarafa doğru bedenini başını çevirdi. Yani bir şey veremediğinden utandı. Kendini mahcup gördü Efendimiz. Cenab-ı Hak o zaman kavlen meysura buyurdu İsra suresinde. Eğer hiçbir şey veremiyorsan kavlen meysura tatlı bir söz söyle. Tatlı bir sözle ona huzur ver. Demek ki bir Müslümanın hayatında bir din kardeşinin problemi karşısında ona çıkmaz sokak göstermek yok. Onun dertleri dertlenecek, hiç yoksa ona bir huzur verecek, telkinde bulunacak. Allah korusun, Efendimiz buyuruyor, gerçek mümin şu iki haset asla bir araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlak. Allah korusun. Diğer bir efendim benzeyebilmek, infak, isar, ikram. O efendim benzeyebilmek. Hendek harbinde Cabir'in davetine yalnız gitmedi Efendimiz. Yanında bütün hesabını götürdü. Hatta onları doyurmadan da kendini doy. Baştan onları tevzi etti. En sonra kendisi aldı. Ondan sonra akrabasına gönderdi. Yani Efendimiz ümmetinin açlığını doyurmanın manevi hazzıyla adeta kendi açlığını unuturdu. Hanelerinde bir koyun kesilmişti. Günün sonunda ondan ne geriye kaldığını Ayşe validemizden sordu. Sadece koyundan bir kürek kemiği kaldığını Ayşe validemiz söyleyince, ya Ayşe dedi, desene bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu. Bütün infak ettiklerimiz bizim oldu. Takvada Efendimiz'e benzeyebilmek. Efendimiz insanların en müttakisiydi. Cenab-ı Hak'tan kendine takva bahşetmesini isteyerek şöyle niyazda bulunurdu. Allah'ım nefsime takvasını ver, onu tezkiye et. Sen onu en iyi tezkiye edersin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Efendimiz'e manen yakınlar kimlerdir? Muaz bin Cebel anlatıyor. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderirken uğurlamak için Medine'nin dışına kadar teşrif etti. Ben binek üzerindeydim. O ise yanımda yürüyordu. Bana bazı tavsiyeler bulunduktan sonra ey Muaz belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. İhtimal ki şu mezim kabrime uğrarsın dedi. Bu sözleri duyunca o aziz dosttan yani Allah Resulü'nden ayrılmanın verdiği hüzünle ağlamaya başladı. Efendimiz ağlama ey Muaz, ağlama ey Muaz buyurdu. Sonra yüzünü Medine'ye doğru çevirerek insanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir buyurdu. Demek ki ona olan yakınlığımız zaman ve mekanla mukayyet değil, takvamızla ancak. Nezaket hususunda benzeyebilmek, sallallahu aleyhi ve sellem'in o kadar ince, hassas bir kalbe sahiptir ki, bir gün yere tüküren bir adam gördüler, mübarek simaları birdenbire kızardı. Oldukları yerde dona kaldılar. Sahabi koşuştu, tükrüğün üstünü kumla örttü, ondan Allah Resulü yollarına devam ettiler. Yine bir mescide girdiler, kıbleye de bir tükürük gördüler, yine o pembe olan benze sapsarı oldu. Birdenbire hali değişti. Yani üzüldü eshabının böyle bir halde bulunmasına. Hemen eshab-ı kiram onu örttü. Sonra yüzü pembeleşti, eski haline geldi. Yine bir başka sefer üstü başı dağınık, saçı dağınık. Biraz derbeder birisini gördü. Onun bir derdini sordu. Malın var mı dedi. Halin nasıl dedi. O da var dedi. O zaman sen niye böylesin dedi. Bak dedi, Allah dedi sana mal verince üzerinde görünmesini ister dedi. Burada israf yok, tabii halde olacak, sade olacak. Resulullah Efendimiz örnek şahsiyeti merhamet, nezaket, zarafet, rıkkati kalbiyenin zirvesini teşkil etmiştir. Kaba bir kimsenin ey Muhammed, ey Muhammed diye defalarca bağırmasına rağmen o her defa yumuşak bir üslupla buyur istediğini diye mukabelede bulunmuştur. Muhatabının kabalığına rağmen ona nezaketle davranarak ona bir noktada bir nezakete telkin etmiştir. Yumuşak huylukta Efendimiz'e benzeyebilmek, Ayşe validemiz buyur, onun yüce ahlakındaki mülayimet halini birkaç hususu şöyle ifade eder. O hiç kimseyi ayıplamaz. Kötülüğe mukabele etmez. Af ve hoşgörülü muamele eder. Kötülükten uzak kalırdı. Hiçbir köle ve hizmetçi, hatta bir hayvanatı bile onu bir haksızlıkla en ufak bir şey söyledi ya dokunduğu yoktur. Şefkat ve merhamet hususu Efendimiz'e benzeyebilmek. Mudar kabilesi geldi. Perişan bir haldeydi insanlar. Yarı örtülü vardı, yarısı yoktu. Efendimiz şöyle bir seyretti, rengi bembeyaz oldu. Üzüldü. Bilal radıyallahu anh'a haber gönderdi. Bilal ezan oku dedi. Bilal ezan okudu. Efendim iki rekat namaz kıldırdı. Sonra elinde kim ne varsa getirsin dedi. Kimi durumuna göre bir avuç avucuna hurma getirdi. Kim bir çuvala doldurarak getirdi. Efendimiz müminlerin bu infak gayretini görünce o sararan rengi değişti, pembeleşti. Efendim buyuruyor, merhamet edenlere Rahman ol Allah-u Teala merhamet buyurur. Yeryüzüne şefkat ve merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurmuştur. İslam'ı tebliğ için Taif'e gittiği zaman cahil putperest, egoist Taif halkı kendini taşlamışlardı. Dağlar meleği Resulullah Efendimiz'e şu iki dağ birbirine çarparak bu kavmi helak edeyim mi diye Efendimiz'in rızasını almak arzu etti. Efendim hayır, ben Cenab-ı Hak'tan onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek, onlara hiçbir şey ortak koşmayacak bir nesil getirmesini diliyorum buyurdu. Yani kendisini taşlayanlara bir dua etmiş oldu. Mekke fethine giderken yolda yavrunu emziren bir kelp gördü. Öbür taraftan geçin buyurdu, incitmeyin buyurdu. Yanık karınca yuvası gördü Efendimiz, dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği bir canı kıymaya kimin hakkı vardır buyurdu. Ağlayan bir deve geldi, sahibinin zulmettiğini kendisine ifade etti deve hal lisanıyla. Sallallahu aleyhi ve sellem sahibine çağırdı. Niçin bu devenin dedi, hakkını yiyorsun dedi. Kıyamet gününde bunun mesuliyetini, senin bu devenin çiğneyeceğini düşünmüyor musun buyurdu. Savaşta bile Efendimiz bir yaş bir ağacın kestirilmemesini emretti. Bugün de görüyoruz bir ağaç değil, nasıl insanlar, çocuklar, masumlar telef olup gidiyor. Tabii toplum demek ki ilahi vahiyden uzaklaşırca merhamet, şefkat dumanı olacak. Merhamet filizi çürümeye başlıyor. Vicdanlar kuruyor. İşte günümüzün hali. Af hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek, affın en güzel misali Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatındadır. Mekke fethinde umumi af ilan ettiler. Uhud harbinde amcası Hazreti Hamza'nın ciğerini dişleyen Hind'i, Mekke fethi günü kelime-i tevhidin şanı hürmetine affetti. Kızı Zeynep'in ölümüne sebebiyen Habbab bin Esved'i, Müslüman oğul bildirince affetti. Hatta ona hakaret edilmemesi ve tarih bulunulmasını bile yasakladı. Yine çok ibretli bir hadise. Ayşe validemize iftira atan Hazreti Ebubekir Efendimizin en çok sadaka verdiği kişilerden biri de çıktı aralarında. Ebubekir Efendimiz ben bundan sonra sadaka vermeyeceğim dedi. Yapılan iftira çok dehşetli bir iftiraydı. Yapılan iftira ümmahat ümmetin annesine ona iftiraydı. Efendimiz'in ailesine iftiraydı. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kızına olan iftiraydı. Yine ümmetin Adem Aleyhisselam'dan beri gelen en iffetli ailesine yapılan iftiraydı. Ben dedi bundan sonra sadaka vermeyeceğim dedi bu iftira atana. Cenab-ı Hak da Nur Suresi'nde Allah'ın size affetmesini istemez misin buyurdu. Ayet böyle inince Ebubekir Efendimiz evet dedi. Ben dedi bundan sonra Allah'ın beni affetmesini istiyorum. Yine sadaka vermeye devam edeceğim buyurdu. Yine diğer bir misal. Abbad bin Şurahbil vardı. O anlatıyor, kendisi anlatıyor. Bir zamanlar fakir düşmüştüm. Bunun üzerine Medine bahçenin birine girdim. Başak oyup hem yedim hem de torbamı aldım. Derken bahçe sahibi gelip beni yakaladı. Dövdü, torbamı elimden aldı. Üzerimden çamaşırları aldı. Resulullah'a götürüp şikayet etti. Allah Resulü bahçe sahibine iki şey sordu. Cahilken öğretmedin, açken doyurmadın. Demek ki burada şunu anlayın, bir müminin vazifesi, onu bir cahile öğretmek. İkincisi, onu açken de doyurmak. Çünkü neredeyse fakr, küfre denk oluyordu buyuruyor Efendimiz. Sonra bahçe sahibi torbasını iade etmeni söyledi. Sonra diyor, Rasûlullah bana bir veya yarım sağ miktarında yiyecek de verdi buyuruyor. Yetimler Muhammed Efendimiz'e benzeyebilmek. Efendimiz, ben her mü'mine kendi nefsinden daha ötedeyim. Yani kendi nefsinden daha yakınım buyurdu. Bir kimse ölürken mal bırakırsa, o mal kendi yakınlarına aittir. Yani terekeye aittir. Borç veya yetimler bırakırsa, o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Nasıl bir engin bir merhamet. Kendisini toplumdan mesul görmek. Yine kalbinin katılından şikayet eden bir sahabeye de Efendimiz, eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakir doyur, yetim başına okşa tavsiye bulundu. Yani Müslümanın içinde en hayırlı ev, içinde yetime iyi muamele eden evdir. Müslümanın için en kötü ev de, yetime kötü muamele edilen evdir. Yine buyururum, bir kimse sırf Allah rızası için, ihvassız, garetsiz bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç deline karşılık ona sevap yazılır. Tabi bugün de baktığımız zaman binlerce, yani aşağı yukarı Suriye'nin o göçebe ayağında olmasına 7-8 sene geçti. Aşağı orada şimdi 7-8 senedir beri gelen bir sürü yetimler var. Demek ki o yetimler de bizlere zimmetli. Ne yapmamız lazım onlara karşı? Dini eğitimlerine güç kuvvet vermemiz lazım. Sırf onların karnını doyurmak kâfi değil. Yarın onlar bir mafyanın kucağına düşmesin. Kızlar kötü yola düşmesin. Bu hepimiz üzerine bir vecibe. Hâle rıza hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek. Hayat daima düz bir çizgi haline devam etmez. İnişler çıkışlar olur. Rasûlullah Efendimiz'in hayatında Medcezirleri daima bir rıza halinde yaşamıştır. Ve en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyurmuştur. Daima o halde hamd halinde, zikir halinde, şükür halinde bulunmuştur. Kalbi muazenesini her halde muhafaza etmiştir. Aynı şekilde talebeleri de, yani Eshâb-ı Suffâ talebeleri de ve Eshâb-ı Kirâm da bir başkasının hayatına bir haset halinde olmadılar. Daima Cenâb-ı Hakk'ın rızasını talep ettiler ve hayırda yarıştılar. Hiçbir şey olmayan Eshâb-ı Suffâ talebesi bile dağlara çıktı, odun kesti. Odunu Mekke çarşısında sattı, Rasûlullah Efendimiz'in önüne koydu. Daha bir hâl-i rıza ve bir infak halinde yaşadı. Daima benim için en hayırlı hayat budur. Allah'ın rızası en güzeldir. Hâlet-i rüyesi içindelerdi. Din kardeşi hususunda Efendimiz'e benzeyebilmek. Enes burada diyor ki, Rasûlullah din kardeşi birini 3 gün görmese onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua ederdi, yani seyahatteyse. Evinde ziyaret eder, hasta ise şifa dilemeye giderdi. Mevlana Hazreti buyuruyor, peygamberlerin gönüllerinde öyle bir diriltici nameler vardır ki, o nameler Hakk'ı arayanlara kıymet biçilmez bir hayat bağışlar. Hakikaten Allah Resulü'ne muhabbetimizin ölçüsü, Kur'an'ı ve Allah Resulü'ne rehber edinerek onu haliyle ne kadar hallendiğimizde belli olur. Onu seven, onun uğruna her şeyi feda eden Eshâb-ı Kirâm, onu nasıl duydu, nasıl hissetti? Velhâsıl muhabbet, iki kalp arasında bir ceyran hattıdır. Eshâb-ı Kirâm, Efendimiz hâli nasıl hallendi? Ahlâkın hayatına nasıl aksettirdi? Bir hayranlık içinde yaşadı. İnsanda bir âbide gördü. Hayran oldu. Bütün gayesi, acaba ben ahirette de onunla beraber olabilecek miyim? Bu endişe başladı Eshâb-ı Kirâm'da. Onun için Efendimiz'in en ufak bir arzusuna karşı büyük bir şükran halinde oldular. Emret, canım, malım sana ya Resulallah feda olsun dediler. Yani fedayı can etmeyi canı bir nimet olarak bildiler. Yani daima kendimizi bir muhasebe halinde bulunduracağız. Acaba bizde bu haller ne kadar var? Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı, isyanlarımızı onun zemzem misali, tertemiz ahlakıyla yıkanmalı, onun mübarek hayatı mana ve hikmet ile manevi bir dirilişi yaşamamız zaruridir. Ancak o ona benzeyebilme, اَلْمَعْرُ مَعْمَنْ اَحَبَّ hadis-i şerifinin şumulüne nâir olabilmek için. Rasûlullah Efendimiz Yemen'e doğru döndü. Veysel Karani'ye izaf ederek, ben Yemen'den gelen nefes-i rahmaniyi duyuyorum buyurdu. Yani ahval, yani Rasûlullah Efendimiz hâlinin yüreğimize aksedebilmesi. Daima kendi kendimize sormamız lazım. Bende nefes-i rahmaniden ne miktarda bir hisse var? ne kadar Efendimiz'i yakından tanıyabiliyorum. Onun haliyle ne kadar hallenebiliyorum. Demek ki hülâsâ olarak ibadet, muamelat, güzel ahlâk Efendimiz'e benzeyebilirsek, Efendimiz'e o kadar kalbi alışverişimiz olur. Bizler de o nefis-i rahmaniden hisseler alırız. Efendimiz buyuruyor, ben kabrimde de diyor, ümmeti ümmeti diyeceğim, amelini bana arz eder, güzel amel geldiğinde Allah'a hamd ederim. Kötü bir şey, kötü ameller geldiğinde de senin için Allah'a istiğfar ederim. Yine Efendimiz buyuruyor veda hutbesinde, ümmetimin çoğalmasıyla iftihar edeceğim, fakat benim yüzümü kıyamet günü kara çıkartmayın buyuruyor. Yani dünyevi saadetimiz kurtuluşumuz. Resulullah'a benzemek de mümkün. Ahiret kurtuluşumuz, onun şefaati uzmasına nail olabilmek de mümkün. Efendimiz bizim en büyük gönül servetimizdir. Bütün dünyanın nimetleri bizim olsa, fakat Allah rızasını tanımış olsaydık, bunun ne kıymeti olabilirdi? Zira bu dünyadaki ömrümüzde geçici bir zaman için, illa eşyeden evduha, işte dünya hayatı fani, sallallahu aleyhi ve sellem tanıyıp, ona canı gönülden rahm olayım bir geçici saadet ise ebedi. Efendimiz, Hafs kenarında ümmetini bekliyor. Ayet-i Kerim buyuruluyor, Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Ne güzel ölçü olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimiz insanlığa daima faniliği terkin etti. Ayette buyurulur, küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadıcıdır. Evet, virüsten kaçacak yer aranıyor. Fakat ölümden kaçacak yer yok. Yine küllü men aleyhâ fân. Yani bulunan her canlı fânidir. Her fani ölüme mahkumdur. Baki olan yalnız Cenab-ı Hak'tır. Bu hakikati idrak halinde yaşamak gerekir. Zira bir kabristana gittiğimiz zaman mezar taşlarının başında en büyük telkin vardır. Hüvel Baki. Beka Cenab-ı Hakk'a ait. Onun dışındaki bütün mahlukat fani. Yani bir mümin faniliği idrak halinde olacak. Fakat nefis faniliği isyan halindedir. Daima fanilikten kaçmaya çalışır. Fakat kaçacak bir yer yok. Onun için ecdat daima kabristanları şehir ortalarına yapmış. Camilerin girişten caminin ön tarafına yapmış. Camiye giren ibadette olacak kimse istikbalini bir düşünsün. Ona göre bir vecd ile, bir istirak ile ibadetini ifa etsin. Şehir ortalarına yapmış, işine giden veyahut da yoldan geçen her kimse de orada kendi yaşından küçük, kendi yaşından büyük bir sürü mezar taşları görsün. Onları kendisine gerçek olan istikbali hazırlasın. Velhâsıl bu dünya bir fanilik dershanesi, ahirete hazırlık dershanesi. Cenab-ı Hak kendi hayatımıza misal veriyor. وَمَنْ نُعَمِّرُ نُكُسُ فِي الْحَلْقِ اَفَلَا يَأْكُلُونَ Kime uzun ömür verir, biz onun gelişmesini tersine çeviririz. نُكُسُ فِي الْحَلْقِ Yani saç sakal ağrır, bel şakülünden kayar, güç kuvvet kaybolur. اَفَلَا يَأْكُلُونَ Hiç düşünmüyorlar mı? Yolculuk nereye? Tabi bu ömür verdiğine. Fakat ömür vermediklerinde bunun kabristanlar en güzel misali. Velhâsıl bu cihanın hâkim manzara faniliktir. O halde dünyaya aldanmamak, her nefesimizin kıymetini bilmek, dünya kalıcı edasıyla oturmamak, esas hayatın ahiret hayatı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Nasıl ki doğumlar normal bir hadise olarak görüyoruz, ahirette doğuş demek olan vefatları da böyle görmek gerekir. Mevlana bu hususta ibretli bir ifadesi var. Bil ki ölüm, ruhun bir başka âleme doğması hadisesinin sancısıdır. Bil ki ölüm, ruhun bir başka âleme doğması hadisesinin sancısıdır. Yani bu fani âlem için adı ölümdür. Ama baki ebedi âlem için adı doğumdur. Hem değil mi ki canı Allah almaktadır? Bil ki ölüm has kullar için şeker gibi tatlıdır. Keza ölüm ateş bile olsa Allah'a halil olanlar Allah'a yani dost olanlar güllük gülistanlıktadır, âb-ı hayat içindedir. Cenab-ı Hak ikaz olarak buyurur, يَا اَيُّ لَزِينَ اَمِنُ تُقُ اللّٰهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُنْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler, Allah'tan O'na yarışır şekilde korkun, ancak Müslümanlar olarak can verin. Demek ki bu cihana gönderilme gayemiz ölümden kaçmak ve ahiretsiz bir dünya hayali içinde kendimi aldatmak değil, Müslüman olarak yaşamak, takva üzerine hayatımı istikametlenmek ve Müslüman olarak can verebilmektir. Yine hadis-i şerif buyurulur, kişi yaşadığı hal üzerine ölür, öldüğü hal üzerine haşrolur. Yani halk ağzında güzel bir ifade vardır, su tesi su yolunda kırılır. İnsan da eksi yaşadığı hal üzerine vefat eder. Dolayısıyla her nefesin son nefes hazırlık şuuru içinde amel-i salihlerle ihya etmemiz zaruri. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. Yine ticaretle ilgili olarak Efendimiz bir geçmiş kavimlerden bir misal verir. İsrailoğlu bir kimse arkadaşına 1000 dinar borç talep etti. O ise bana şahitlerini getir de onların huzurunda vereyim istediğim parayı dedi. Onlar da şahit olsun dedi. Borç isteyen kimse, fanilerden şahidim yok, şahit ol Allah yeter dedi. Borç verecek kimse dedi ki, o zaman kefil getir dedi. Borç isteyen, kefil olan Allah yeter dedi. O zaman dedi, doğru söyledin dedi. Belli bir vadiye kadar parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna çıktı, ihtiyacını gördü. Sonra borcunu ödemek maksadıyla geri dönmek için bir gemi aradı. Fakat gemi bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçasını alıp içini oydu. Borçlu olduğu kimseye hitaben yazdığı mektupla birlikte 1000 dinarı o oyun içine yerleştirdi. Sonra oyun ağzını kapattı, düzledi. Denize batırıp gönlündeki engin iman ile Cenab-ı Hakk'a olan tevekkül ve teslimiyet ile itimanı serderdecisine, ey Allah'ım biliyorsun ki ben falandan 1000 dinar borç almıştım. Benden kefil isteyince kefil olarak Allah yeter demiştim. O da kefil olarak senden razı olmuştu. Yine benden şahit istediğinde şahit olarak Allah yeter demiştim. O da şahit olarak senden razı olmuştu. Ben de şimdi malımı ona göndermek için bir gemi bulmak için gayret ettim fakat bulamadım. Şimdi ona sana emanet ediyorum ya Rabbi dedi ve odun parçasını denize attı. Odun deniz üzerine yüzerek gözden kayboldu. Sonra oradan ayrılıp memleketine gidip bir gemi aramaya başladı. Diğer taraftan borç veren kimse parasını getirecek bir gemi gelir ümidiyle sahilde ufuklara bakmaya başladı. Bu arada içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Odunu desteriyle bölünce içinden para ve mektup olduğunu gördü. Bir müddet sonra borç alan kimse de geldi. 1000 dinar getirdi. Malını getirmek için durmadan gemi aradım fakat bundan önce gelen bir gemi bulamadım dedi. Alacaklı, sen bana bir şey göndermiş miydin diye sordu. Borçlu, ben sana bindiğim gemiden önce bir gemi bulamadığımı söylüyorum dedi. Alacaklı, Allah-u Teâlâ Hazretleri odun parçası içinde gönderdi, parayı bize ulaştırdı ve senin yerine borcunu ödedi. Şimdi bu getirdiğim 1000 dinarı geriye al ve selamet git dedi. İşte temiz ve sağlam itikada sahip bir gönlün Allah'a olan tevekkül, teslimiyet, sadakat ve itimadı neticesinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna yardım edeceğini, onu asla yüzüstü bırakmayacağını gösteren ibretli bir hadise. Demek ki burada bir de şunu görüyoruz. Bu borç veren kimsenin malının bir helal olduğunu görüyoruz. Yani bir helal kazanç okyanusun ortasında bile kaybolmuyor. Ticaret hayatına benzeyebilmek. Resulullah Efendimiz helal kazanç çok durur ve şöyle buyururlardı. Doğru sözlü, dürüst, güvenilir tacir nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Resulullah Efendimiz çarşıda bir satıcının yanına uğramıştı. Öndeki buğday yerinin içine elini daldırdı, ıslak olduğunu fark etti. Tabi nedir bu diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı deyince, bu yaşlı üste bırakıp insanların görmesini sağlamaz mıydın? Aldatan bizden değildir buyurdu. Günümüze geldiğimiz zaman dehşet ve israf çılgınlığı görüyoruz. Her şeyde israf, iman ve itikatta israf, yabancılara benzemek, ibadette israf, tadil-i erkan ve huşu ile ibadeti ifa edememek, zamanda israf, boş yerlerle ömrünü ziyan etmek, Cenab-ı Hak feyza ferahte mensab ve ilâ rabbika fergab buyuruyor. Bir işini bitirdin, öbür işine koş. Efendimiz de bu hususta bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bir darda kalan yardım ettiniz mi? Bir can teşhinde bulundunuz mu? Bir hastalığa bulundunuz mu diye bir boş vaktimiz olmasını Resulullah Efendimiz asla arzu etmezdi. Çünkü o mümin için bir gaflete düçar eder. İlimde israf, Cenab-ı Hak kırıntı bir bilgi veriyor, ilim veriyor. O da Cenab-ı Hakk'ı bulmak için kainat bu ilmin yerleştirdiği bir mekan. Eğer bunu bir vahyin idraki içinde bu ilme baktığımız zaman hepsi Cenab-ı Hak, bu bütün ilmler Cenab-ı Hak azamet-i ilahisini, kudret akışlarını, ilahi akışlarını gösteriyor ve Cenab-ı Hak'a yaklaşmaya vesile ediyor. Yok eğer ilim bizi dünyevi bir menfaatlere götürüyorsa bu ilim Resulullah Efendimizin ifadesiyle el-ülmü la yenfa, menfaat vermeyen bir ilimden ya Rabbi Efendimiz sana sığınırım buyuruyor. Da bir yeme içmede israf. Bu da Allah korusun, bu da bir felaket oluyor. Bu orada dikkat edilmeden yenen gıdalar da kasvete sebep olur. Mevlana Hazretleri bu gece miden birkaç şüphe lokma indi. İlham yolu benden sulat ve tulat kesildi buyuruyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri buzu çok hassas dururdu. Ziraatine elde ettiği şeylerle aç kaynatırdı. Hastalar da şifaya bulmak için gelip Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nden yemek alırlardı. Velhasıl israf sadece malı mülkü ölçüsüzce harcayıp heba etmek değildir. O hayatın bütün saflarıyla alakalıdır. Bilmeniz ömrü boşa geçirmek en büyük israftır. Yeme içme giyimde haddi aşmak israftır. Saati lüzumsuz yerlerde, gücü kuvveti lüzumsuz yerde zayi etmek israftır. Tefekkürü ruhani manzara diye de nefsani vitrinleri yönlendirmek israftır. Faydasız ilimle meşgul olan israftır. İlmi nefsani menfaatlere alet etmek israftır. Hele eğitimde evlatları sırf dünyevi istikbal kaygılarıyla manevi terbiyeden mahrum olan yetiştirmek israflarının en büyüğü insan israfıdır. Velhâsıl Cenâb-ı Hak hayatımızı Rasûlullah Efendimiz'in hayatıyla mizan etmeyi nasîb eylesin. Önümüzdeki Ramazân-ı Şerîf günlerine yaklaşmış bulunuyoruz. İnşallah bu Ramazân-ı Şerîf bizi Rasûlullah Efendimiz daha yakından tanımayı, O'nun nefesi rahmanisinden bir nasip almayı Cenâb-ı Hak cümlemize nasip eder. İhsan eder inşallah. Lillâhi Teâlâ'l-Fâtiha.